Ayrım 41, Öfkeli Yıllar, Altan Öğmen, sayfa 542. İngiltere'den sonra Moritanya ve Washington. Ziyaretin sonraki aşamaları şöyle geçti. Bayarı 18 Ocak'ta İngiltere'ye götüren uçak İngiliz Hava Yolları'nın özel bir uçağıydı. Anadolu Ajansı haberine göre Yeşilköy Havaalanı'ndan saat 11.10'da kalktı. Terminal binasının meydana bakan cephesinde şu vecizeler vardı. Sayın Reis Cumhurumuz, güle güle gidiniz, güle güle geliniz. Türk milleti dost Amerikan milletine sevgi ve saygılarını yollar. Güney İngiltere'deki Hearn Havaalanı'na varış saati Türkiye saatiyle 20.46 idi. Türkiye radyoları haberi yayını keserek verdi. 20 Ocak'ta Bayar ve maiyetindekiler İngiltere saatiyle saat 12.30'da Southampton limanından kalkacak olan Moritanya transatlantiğine bindiler. Gemi 35.675 tonluktu. Bayar'a ve heyetine diğer yolculardan ayrı olarak özel kameralar ayrılmıştı. Gemi 15 dakika gecikerek kalktı. Fransa'nın Le Havre limanına uğradı, okyanusa açıldı. Moritanya 25 Ocak'ta New York'a vardı. Rıhtımda New York şehri bandosu hoş geldin marşları çaldı. Bayar Waldorf Astoria Oteli'ne indi. 27 Ocak'ta Bayar ve heyeti özel uçakla Washington'a hareket etti. Havaalanında başkan yardımcısı, sonra başkan olacak Richard Nixon tarafından karşılandı. Kongredeki konuşma. Celal Bayar'ın gelişinin Washington bölümü için hazırlanan program görkemliydi. En önemli bölümü de Bayar'ın kongre konuşmasıydı. Konuşma günü 29 Ocak'tı. O gün aynı zamanda eski Amerikan başkanlarından 1897-1901 William McKinley'in doğum yıl dönümüydü. McKinley Ohio'luydu. Kongrenin Ohio üyeleri öteden beri bir gelenek oluşturmuştu. Her yıl o gün Ohio'dan çok sayıda kırmızı karanfil getirip kongre üyelerine dağıtırlardı. Üyeler karanfilleri göğüslerine takarlardı, eski başkan o şekilde anılırdı. O günkü tören gününde de o gelenek uygulanıyordu. Bir kısmı ABD'deki Türkler olmak üzere çok sayıda izleyicinin hazır bulunduğu salonda herkes kırmızı karanfilliydi. Celal Bayar'a da bir kongre heyetinin refakatinde salona girmeden önce bir karanfil takılmıştı. Bayar'ın konuşması iyi hazırlanmıştı. Birinci bölümünde ABD başkanına, kongre üyelerine ve Amerikan halkına nezaket cümleleri ve Amerikan yardımları için klasik teşekkürler vardı. Ama Bayar'ın bu yardımların anlamını yorumlarken kullandığı cümle muhataplarına çok zarif bir iltifat içeriyordu. Cümle şöyleydi. Temin ettiği bütün faydalara ve maddi ehemmiyetine rağmen yardımlarınızın asıl şayanı dikkat ve hayranlığı mucip olan ciheti, bunların insani duygulara dayanan yeni bir dünya görüşüne delalet etmesi ve beynelmilel yüksek bir ahlak telakkisinin tezahürünü teşkil eylemesidir. Uluslararası nitelikte yüksek bir ahlak anlayışının ifadesini oluşturmasıdır. Bayar konuşmasının ikinci bölümünde Türkiye'nin bu yardımları amacına uygun olarak kullandığını vurgularken de şöyle diyordu. Memleketimize gelince, biz Amerikan yardımlarını kendi imkanlarımızla azami şekilde değerlendirmiş bulunuyoruz. Yardımlarınız tamamıyla medeniyetimizi tehdit eden yıkıcı kuvvetlere karşı koymaya matuf, mesaiye tahsis ve sarf edilmiştir. Memleketimin yardımlarınızı hiç değilse en iyi kullanmış olan devletlerden biri olduğunu tereddütsüz söyleyebilirim. Ve sonra İstanbul'dan ayrılırken verdiği demeçte olduğu gibi, fakat çok daha dolaylı bir şekilde Türkiye'nin iktisadi yardıma olan ihtiyacını hatırlatıyordu. Ordusunu güçlendirmek için iktisadi imkanlarını seferber ettiğini, o yolda devamlı ve büyük gayretler sarf ettiğini, o gayretlerin desteklenmesinin de devamlı olmasını temenni ettiğini ima ediyordu. Şöyle, Türkiye müşterek sulh cephemiz için emniyetli bir iktisadi ve askeri kuvvet olarak yetişmekte ve gelişmektedir. Fil hakika süratle inkişaf etmekte olan iktisadiyatımızla muvazi, yani paralel olarak ordumuzun kuvvetlenmesi için maddi ve manevi gayretlerimizi mütemadiyen arttırmaktayız. İktisadi yardımlarınız ise kuvvetli bir orduyu ayakta tutabilmek maksadıyla iktisadi bünyemizi geliştirme ve kuvvetlendirme yolunda sarf ede gelmekte olduğumuz mütemadi, yani devamlı ve büyük gayretleri desteklemek hususunda kıymetli bir unsur teşkil etmiştir. Bayar'ın dikkatli bir üslup içinde ima yoluyla belirtilen bu temennisi, tabii taraflar arasındaki görüşmelerde çok daha açık olarak dile getiriliyordu. Bayar ve beraberindeki heyetin Washington'da katıldığı resmi yemeklerden birini Beyaz Saray'da Eisenhower verdi, birini Türkiye Büyükelçiliği'nde Celal Bayar verdi. İki yemekte de Türk ve Amerikan başkanları karşılıklı nezaket konuşmaları yaptılar. O sırada Eisenhower Bayar'a Amerikan devleti adına bir yabancıya barış zamanında verilebilecek en yüksek nişan olduğu bildirilen Legion of Merit nişanının Chief Commander rütbesinin beratını verdi. Washington'daki temaslarından sonra Bayar'ın ABD'deki uzun gezisi başladı. Programda başta New York olmak üzere Los Angeles'tan Dallas'a kadar bazı büyük şehirler ile çeşitli eyaletlerin bazı küçük şehirleri de vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinde Amerikan halkının değişik kesimleriyle temas etmesi sağlanmak istenmişti. Heyette bulunanların saptamalarına göre Amerikalıların büyük bölümünün Türkiye denilince akıllarına gelen ilk şey Kore'ydi. Türk askerinin orada 1950-1951 yıllarındaki özverili savaşlarının Amerika'da yaptığı geniş yankılar henüz unutulmamıştı. Türkiye'ye dönüş yolunda. Bayar'ın Amerika'daki ziyareti 27 Şubat günü sona erdi. Ankara'dan ayrıldığı 14 Ocak gününden o güne kadar 6 hafta geçmişti. Ama dönüşünün büyük bölümü deniz yoluyla olacağı için Bayar ve beraberindeki heyetin Türkiye'ye ulaşmasına biraz daha vakit vardı. Dönüş için ünlü İtalyan gemisi Andrea Doria'da yer ayrılmıştı. Gemi dönemin en büyük transatlantiklerinden biriydi. Daha sonra 1956 yılında bir kaza sonunda batacaktı. Andrea Doria'nın Atlantik'i aştıktan sonra Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Napoli'ye ulaştığı gün 7 Mart günüydü. Cumhurbaşkanı Bayar ve beraberindeki heyetin gemiden inişinde Napoli Belediye Başkanı'nın ve NATO subaylarının da katıldığı bir karşılama töreni yapıldı. Heyet Napoli'de 5 saat kadar kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nı almak üzere gelen gemlik muhribine geçti. Gemi hareket etti ve 10 Mart günü İstanbul rıhtımına yanaştı. Tabii İstanbul'da da büyük törenler düzenlenmişti. Gemlik muhribi Haydarpaşa önlerine yaklaştığında Selimiye'den ve Savarona'dan 21 pare top atışı yapılmıştı. Haydarpaşa önünde donanmamızın gemileri kolona nizamında yer almışlardı. Gemlik diğer gemilerin arasından geçerken denizde ve karada bulunan bütün araçlar düdüklerini ve kornalarını çalmışlar, Bayar'a selam resmi ifa etmişlerdi. Başbakan Adnan Menderes Cumhurbaşkanı'na hoş geldin demek üzere bir askeri botla gemiye çıkmıştı. Bayar ve Menderes'in karaya birlikte ayak basışından sonra oradaki askeri ve sivil tören tamamlanınca Bayar yanında Menderes ve İstanbul valisi Fahrettin Kerim Gökay olduğu halde üstü açık bir arabaya bindi. Sultanahmet, Beyazıt, Aksaray, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü üzerinden geçerek şehrin belirli yerlerinde toplanan halkı selamladı. Caddeler üzerine yer yer taklar kurulmuştu. Sadece Unkapanı üzerindeki tak sayısı 14'tü. Toz koparan üzerinden Taksim Meydanı'na gelindiğinde halkın bando müziği eşliğindeki alkışları ve yaşa var ol sesleri daha da arttı. Sonra Harbiye, sonra Maçka ve sonra Dolmabahçe Sarayı. Cumhurbaşkanının ABD gezisi bu şekilde sona ermiş oldu. Gezinin Türk basınındaki akisleri daha bir süre devam etti. Daha sonraki bazı dönemlerde de örnekleri sık sık görüleceği gibi birçok gazetede gezinin büyük bir zafer oluşturduğu belirtildi. Fakat bu zaferin arkasının gelmesi, yani Amerika'dan baştan beri beklediğimiz ekonomik katkının ortaya çıkması geciktikçe gecikti. Zafer başyazarı Mümtaz Faik Feni'nin başyazısında belirttiği gibi ABD'de Cumhurbaşkanımıza büyük alaka gösterilmişti. Ama o alaka bir türlü somutlaşmıyordu. Bu geziyi Başbakan Adnan Menderes'in 1954 seçiminin hemen arkasından 29 Mayıs'ta yaptığı ABD gezisi izlemişti. O gezi gemiyle yapılmadığı ve programı baştan itibaren sınırlı tutulduğu için kısa sürmüştü. Türk tarafı o gezide de Amerikalılara aynı şeyi anlatmıştı. Türkiye NATO üyesi olarak üstlendiği görevi bütün Atlantik camiası yararına yerine getirmek için elinden geleni yapıyor. Ama ekonomik katkıya ihtiyacı var. ABD başkanına ve hükümet üyelerine bunu Başbakan Adnan Menderes de uzun uzun izah etmişti. Ama sonuç değişmemişti. Zorlu'nun zor görevi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu işte bu iş için hazırlanacaktı. Bir asgari taleple Amerika'ya gidecekti. Asgari talep 300 milyon dolardı. Bunun belirli projelere bağlı olmayan, hükümetin takdirine göre kullanılabilecek olan uzun vadeli ve düşük faizli bir kredi olması isteniliyordu. Paris'te Türkiye'nin NATO nezdindeki temsilcisiyken 1954 seçiminde meclise, o seçimden sonra da hükümete giren Zorlu, NATO'daki görevini bırakmamıştı. Amerika'ya hem başbakan yardımcısı hem de Türkiye'nin NATO nezdindeki daimi temsilcisi olarak iki şapkasıyla birlikte gidecekti. Orada Amerikan hükümetine Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçlarını anlatırken Pentagon'la da temas edip Türkiye ile NATO'yu ilgilendiren savunma konularını görüşecekti. Zaten Türkiye'nin tezine göre bu iki konu birbiriyle iç içeydi. Türkiye ekonomik açıdan güçlü olmalıydı ki NATO içindeki görevlerinin gereğini en iyi şekilde yerine getirebilsin. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçları sadece Türkiye'nin değil, tüm NATO'nun, dolayısıyla ABD'nin güvenlik ihtiyaçlarıyla da eş anlamlı sayılsın. Fatin Rüştü Zorlu bu tezi ABD'de hem sivil politikacılara hem de askeri yetkililere anlatacaktı. Zorlu'ya böyle bir görev verilmesi kabine içinde bir süredir var olan bir soruna çözüm bulunmasını gerektirdi. Konu bir dış politika işiydi. Fakat bu işte diğer bazı örnekleri gibi Zorlu'nun yetki alanına sokuluyordu. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü bundan rahatsızdı. Dışişleri Bakanlığı hiyerarşisinde NATO temsilcisi olarak Köprülü'nün emri altında bulunan Zorlu, Başbakan Yardımcısı olarak dışişlerinin bir kısım işlerinin amiri haline geliyordu. Bunun kararını veren Başbakan Adnan Menderes'ti. Çünkü dış politika konusunda ve hele böyle kredi gibi konularla ilgili dış temaslarda en güvendiği kişi Fatin Rüştü Zorlu'ydu. Ama bu Köprülü'nün Menderes'e olan güvensizliğini daha da arttırmıştı. Köprülü bunu siyaset kulislerinde de dile getirmeye başlamıştı. Köprülü'nün bu rahatsızlığına karşı Menderes'in aldığı önlem radikal oldu. Demokrat Parti'nin dört kuruculu eski hiyerarşisinde Bayar'dan sonra gelen, hatta DP iktidarının ilk günlerinde doğal başbakan adayı sayılan Köprülü'yü Dışişleri Bakanlığı'ndan alıp Devlet Bakanlığı'na atadı. Dışişleri Bakanlığı'na ise başbakan olarak kendisi vekalet etmeye başladı. Bu bir geçiş dönemi önlemiydi. Bir süre sonra dışişlerine vekalet etme görevini Zorlu'ya verecek, Köprülü'yü de başbakan yardımcılığına getirerek tatmin etmeye çalışacaktı. Ama bu Köprülü'nün rahatsızlığını gidermeyecekti. İhtimal zayıf ama ilgi güçlüydü. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve NATO Daimi Delegesi Büyükelçi Fatin Rüştü Zorlu'nun Amerika ziyareti 13 Mayıs 1955 günü başladı. Ziyarette konuşulacak konular tabii en başta da 300 milyon dolarlık kredi talebi üzerinde Washington'daki Türk Büyükelçiliği ile ABD yetkililer arasında ilk temaslar daha önce yapılmıştı. Bu temaslardan Ankara'ya verilen ve hükümet tarafından değerlendirilen haberler olumluydu. Bunlar Türk gazetelerine de yansıyordu. Mesela Milliyet'in manşetine bakalım. Şöyleydi: Amerika ile kredi anlaşması Haziran ayında imzalanacak. Haberin metninde şu öngörü vardı: gerek Ankara'da gerek Washington'da yapılan diplomatik temaslardan 300 milyon dolarlık bu talebe prensip itibariyle muvafakat edildiği, yani talebin ilke olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Müzakerelerde fevkalade müsait bir hava gelişmektedir. Bu müsait havaya bakarak görüşmelerin Haziran ortalarına doğru kat'i bir neticeye varması ve anlaşmanın Washington'da imzalanması muhtemeldir. Zorlu'nun ziyaretinin başlangıcında Washington'dan Ankara'ya, Ankara'dan da gazetelere yansıyan hava böyleydi. Ancak Mayıs ayının ikinci yarısında Washington'dan bazı uluslararası ajansların haberleri geldi ki bunlar biraz kafa karıştırıcıydı. 22 Mayıs günü Türk gazetecilerinin de yer verdiği Washington kaynaklı Associated Press ajans haberinde şu cümle vardı: İyi haber alan müşahitler, yani gözlemciler, şimdiki halde borç isteğinin yerine getirilmesi ihtimalinin zayıf görüldüğünü, bununla beraber Zorlu'nun ve kendisinden evvel Amerikan makamlarıyla bu hususta görüşmeler yapmış olan Türk sözcülerinin en yakın bir alaka, ilgiyle dinlenildiklerini söylemektedirler. Yani kredinin kabulü ihtimali zayıf ama Amerikalıların Türkleri dinleme konusundaki ilgisi güçlü. Ancak bu ilgi kredinin kabul edilmesi konusundaki zayıf ihtimali henüz güçlendirmemiş. Fatin Rüştü Zorlu'nun Washington'da söylediği, Amerikalıların da dinlediği sözlere gelince, Associated Press'in haberinde onlar da yer alıyordu. Şöyle diyordu Zorlu: Türkiye iktisadi yardım istiyor. Memleketin çok büyük ihtiyacı 1956 yılı sonları ve 57 senesi başlarında ortadan kalkacak. Ve o zamana kadar inşa edilen fabrikalar Türk ham maddelerini tam randımanla işleyecek hale gelecek. Bu suretle yabancı dövize olan ihtiyaç azalacak ve aynı zamanda istihsal ve imalat fazlası harice ihraç edilebilecek. Peki bu sözler bunları en büyük dikkatle dinleyen Amerikalıları ne ölçüde etkiliyordu? Habere göre belli değildi. Daha sonraki günlerdeki haberlere göre de belli değildi. Ama Fatin Rüştü Zorlu Amerika'daki ikna çalışmalarına iyimserliğini bozmadan devam ediyordu. Ankara'da müzakereleri izleyen ilgililer de iyimserliklerini bozmuyorlardı. Bu genel iyimserliğin gerekçesi Bayar'ın ve Menderes'in ABD ziyaretlerindeki gibiydi. İktidardaki birçok siyasetçi ABD'nin stratejik müttefiki Türkiye'yi 300 milyon dolarlık bir konu için fazla üzmeyeceğini tahmin ediyordu. Nasıl olsa ikna olur, o krediyi verir diyorlardı. Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde hiçbir sorun yoktu. Ne siyasi alanda, ne askeri alanda, ne de başka alanlarda. Her alanda olumlu gelişmeler vardı, hatta turizm alanında da. Mesela Haziran ayında İstanbul'da dev bir Amerikan oteli açılıyordu, Hilton Oteli. İktidar çevreleri onu da bu gelişmenin göstergelerinden biri sayıyorlardı. 1955 yılının Haziran ayının başında Fatin Rüştü Zorlu Washington'da Amerikalılarla görüşmeye devam ederken İstanbul Hilton'un açılışına hazırlanıyordu. 41. Ayrımın sonu. Sayfa 552.